Merhabalar, bugün elimizde M. Mehmet Ünver'in Mad 2 Özgür İnsan romanından bazı dikkat çekici bölümler var. Ana karakterimiz Mad, Mezopotamya mitolojisi içinde, tanrılarla, insanlarla dolu bir dünyada kendi özgürlüğünü arıyor. Biz de şimdi bu kaynaklara yakından bakıp Mad'ın yolculuğundaki o direniş, güç ve umut temalarını sizin için biraz deşeceğiz.
Evet, bu metinler sadece bir macera değil aslında. Bireyin o büyük güçler karşısındaki duruşunu, yani tanrısal ya da dünyevi baskılar, özgürlük nedir, ne değildir bunu sorgulatıyor bize. Mad'ın hikayesi de bunu çok katmanlı bir şekilde yapıyor gerçekten.
Hikaye zaten çok vurucu başlıyor. Mad, tanrıça inanma serbest kalsın diye Tanrı Enki tarafından Abzu'ya hapsediliyor. Abzu dediğimiz yer, zamanın işlemediği bir yeraltı sarayı, ne yaşlanma var, ne ölüm. Ama korkunç bir yalnızlık. Tam bir şey gibi, çıkmaz sokak gibi değil mi?
Tam bir durağanlık. Ve işte bu durağanlık, Mad'ın o yeryüzündeki hani kusurlu ama canlı yaşayan hayata özlemini daha da körüklüyor. Belki de metnin ana fikirlerinden biri bu. Kusurlu bile olsa özgürlük o donuk kusursuzluktan daha iyi. Tam bu özlem anında da Ran diye gizemli bir savaşçı çıkıyor karşısına. Aslında kılık değiştirmiş tanrıca Ninhursag bu.
Aa, ilginç. Ne istiyor peki?
Bir çıkış yolu sunuyor ama bedeli ağır. Diyor ki bedeninin kontrolünü bana ver geçici olarak. Ancak böyle kaçabiliriz Abzu'dan.
Kendi içinde başka bir esaret riski yani bu.
Aynen öyle. Çok ikircikli bir durum. Ama Mad bu riski alıyor, kaçıyorlar. Fakat dışarısı da pek güvenli değil.
Evet, orada da başka bir kaos var. Babil tanrısı Marduk, Sümer kentlerini zayıflatmak için devasa kanallar kazdırıyor. Binlerce insan köle gibi çalıştırılıyor. Mad'an müttefiği Ninshubur'un da bir planı var. Bu projeyi içeriden sabote etmek, savaşçılarını farklı kimliklerle oraya sızdırıyor.
Mad da bu plana dahil oluyor tabii. Ama onun yöntemi biraz daha farklı. Doğrudan böyle kaba kuvvet, şiddet yerine kölelerin ruhuna dokunarak bir direniş başlatmak istiyor.
Nasıl yapıyor bunu?
Kasten bir suç işliyor, kendini yakalatıyor ve bir köle olarak kanal inşaatına gönderiliyor.
Vay canına!
Oradaki hayat tam bir kabus tabii. Mikiko gibi acımasız gözetmenler, ağır iş, umutsuzluk, tam bir cehennem ortamı.
Ama Mad orada fark yaratıyor. İşte o büyülü dil dediği flütü var, bir de kendi kişiliği. Kölelerle bağ kuruyor, Hakko, Şamaş gibi yoldaşlar ediniyor. Onlara sadece kaçışı değil, bir onur duygusu, bir birlik ruhu aşılamaya çalışıyor sanki.
Kesinlikle. Bu süreçte kimliğini de açıklıyor bazılarına. Bu hem güveni artırıyor ama tabii riski de beraberinde getiriyor.
Tehlikeli sularda yüzüyor yani.
Çok tehlikeli. Mad'ın asıl amacı kölelerin zihnindeki o yerleşik korkuyu, o tanrısal denen büyüleri kırmak aslında. Ama işler sadece konuşmayla olmuyor. Daha somut adımlar da atıyor. Mesela yemeklere gizlice müsil otu yani sinameki parıştırılmasını sağlıyor. Köleleri ve askerleri hasta edip işleri aksatmak için.
Oo, bu çok riskli bir hamle.
Hem de nasıl? İşte bu sinameki olayı işleri iyice karıştırıyor, şüpheler Mad'ın üzerine çekiliyor. Tam bu noktada da Sidar adında bir savaşçı arkadaşı öne atılıyor.
Evet, o fedakarlık sahnesi çok etkileyici.
Mad'ı korumak ve o Argeli kurtarıcı efsanesini yaşatmak için kendini feda ediyor. Kırbaçlanarak öldürülüyor. Ama bu bile yetmiyor.
Sonunda Mad yine de yakalanıyor değil mi? Ve o da kırbaçlanıyor.
Maalesef. Tam bu kaos anında da planın bir diğer parçası devreye giriyor. Sümer ordusu saldırıyor ve beklenen köle ayaklanması başlıyor.
Ama büyük kayıplarla.
Evet, maalesef çok ağır bir bedel ödeniyor. Mad'ın güvendiği dostları Hamar, Şamaş, onlar da ölüyor ya da kayboluyor. Mad'ın kendisi de bu kargaşada ortadan kayboluyor. Yani ayaklanma planlanan zaferden çok trajik bir direnişe dönüşüyor.
Sonrası daha da dramatik. Mad'ı buluyoruz ama hafızasını kaybetmiş, bitkin bir halde nehir kenarında. Sanki her şey boşa gitmiş gibi bir his veriyor başta.
Evet ama metnin sonu işte o final sahnesi çok güçlü. Sümerli komutanlar yakalanan binlerce köleye soruyorlar. Lideriniz kim?
Ve cevap?
Hepsi ama hepsi tek bir ağızdan bağırıyor Mad.
İnanılmaz. Fiziksel olarak orada olmasa bile, hatta belki yenilmiş gibi görünse bile bir sembol olmuş artık.
Aynen öyle. Onun o bireysel özgürlük arayışı artık ezilen bir topluluğun kolektif direniş ruhuna dönüşmüş. O kıvılcım yanmış bir kere.
Yani bu kaynaklar bize şunu sorgulatıyor galiba, gerçek güç nedir? Sadece kaba kuvvet mi, tanrıların otoritesi mi, yoksa Mad gibi birinin insanlarla kurduğu o bağ, onlara verdiği umut ve ilham da başlı başına bir güç mü? O büyülü dil belki de sadece flüt değil, bu bağın kendisi.
Kesinlikle katılıyorum. Mad'ın asıl gücü silahları değil, insan ruhuna dokunabilmesi. Ezilenlerin içindeki o potansiyeli görüp onları hatırlatması. Bu da bize şunu gösteriyor. Değişim sadece büyük ordularla, büyük güçlerle olmuyor. Bazen bir fısıltıyla, bir melodiyle, paylaşılan küçük bir umutla da başlayabiliyor her şey.
Peki, o zaman günümüze bir bakalım. Bu hikayeden yola çıkarak, bugünün dünyasında bu kadar iletişim ağının, bilginin, etkinin içinde sizce Mad'ın o büyülü dilinin modern karşılığı ne olabilir? İnsanların kalbine ve zihnine dokunup gerçek bir değişimi tetikleyebilecek en güçlü araç nedir günümüzde? İşte bu soruyu da düşünmeniz için size bırakalım.